Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Rıza Doğa Özsoy'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün neyle başlayalım? İlk gözüme çarpan atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun 2021'in Ocak ayında 415'i görmesi oldu. Bir iki yerde de haber oldu galiba hatta. Bu ne anlama geliyor? Yakından takip edenler hatırlar. 400 ppm'i yani atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 400'ü geçtiği, 400 parçacığı geçtiği o çok hepimiz heyecanlandığımız vay canına dediğimiz şeyin üzerinden sadece 5 yıl aslında geçti. Yaklaşık 5,5 yıl falan. 2015 yılında geçmişti. Ve şu anda 415 yani 3 yıl, 5 yılda 15 ppm artmış durumda. Ve muhtemelen bu sene Mayıs ayında en yüksek düzeye ulaştığında 418'i kesin göreceğiz gibi görünüyor. Bu da yılda 3 ppm'lik bir artışa ulaştığımızı gösteriyor ki kesinlikle kötü bir haber.
Evet.
Yani ne bileyim bir 10 sene önce yılda 2 ppm artıyor vay canına diyorduk. Şu anda yılda 3 ppm artıyor. Yani inanılmaz bir hız kazanmış durumda. Bunu bir hatırlatmış olalım. Geçen seneki en yüksek düzeyi 416'ydı. 416'yı gördük geçen sene kısa bir süre. Bu sene de muhtemelen 418-19 gibi bir şeyleri görürüz. Ama tabii bu şeyi medyamızı şey yapmıyor. Yani pes ettirmiyor. Biraz önce siz Açık Gazete'de de konuşuyordunuz. Medyanın rolünden ve performansından bahsediyordunuz. Geçen hafta da Sputnik Türkiye'de, Sputnik'in Türkçe web sitesi, şöyle bir başlık attı 14'ünde ayın. Cardiff Üniversitesi 2 nokta üst üste dünya yeni bir buz çağı tehdidiyle karşı karşıya.
Ne diyeceğim bilemiyorum.
Ve bunu aynen buradan alıp başlığı daha köpürten başka yerler de oldu. Yani yeni buz çağı geliyor dikkat falan gibi başlıklar atan başka yerler de oldu. Tabii bunu hani deli saçması deyip bakıp geçmek de mümkün ama açık şey Yeşil Gazete'den arkadaşlar bunu gönderdiler bana ve ne bu diye sordular. Yani benim yorum yapmamı istediler haber yapmak için. Ben de o yüzden girip makalenin tamamını okumak zorunda kaldım. Yani açıkçası çok şey bir makale, ciddi bir makale bu habere konu olan makale. Bayağı ciddi bir oşinografi makalesi yani buzullar ve okyanuslar üzerine. Ve haberler de çıkmış. Yani bu makaleyi kim haber yapmış bilin bakalım. Tabii ki Daily Mail yapmış. Ama Daily Mail üstadı tabii.
Üstadı evet.
Daily Mail yani İngiltere'nin Bulvar Gazetesi işte. Daily Mail ama Bulvar Gazetesi'nin ötesinde bu iklim inkarcılığının şeyidir yani özel merkezi gibi bir şeydir. Başlığı şöyle atmış Daily Mail. Antarktika'da eriyen buzdağları bir zincirleme reaksiyonu tetikleyerek yeryüzünün dünyanın yeni bir buzul çağına girebileceğini söylüyor şeyler, bilim insanları diye böyle başlık atmış. Şimdi ben dediğim gibi işte bulup makaleye gittim okudum. Sonra makale üzerine Science Daily'de yani bu konudaki en ciddi bilimsel makaleleri derleyen web sitesinde yazarların yorumlarını okudum. Şimdi Daily Mail öyle bir uyanıklık yapmış ki inanılır gibi değil hikaye aslında. O yüzden anlatmak istiyorum. Makale şöyle bir makale aslında. Makale geçmişteki son 3 milyon yıldaki buzul çağlarını neyin ortaya çıkardığını anlamaya çalışan bir araştırma. Bunu daha çok işte Milankoviç döngüleri gibi klasik bilgilerde, işte dünyanın güneşten uzaklaşması, güneşten gelen şey miktarının azalmasına falan bağlanıyor biliyorsunuz. Enerjinin azalmasına. Fakat araştırmacılar diyor ki, yani yola çıkarken şöyle demişler, yani dünyaya gelen enerji o kadar da azalmadığı halde neden buzul çağına giriyor dünya? Bunda acaba Antarktika'daki buzulların erimesinin bir rolü olabilir mi? Ve şöyle bir noktaya varmışlar, bayağı bir ciddi bir araştırma, işte yani saha araştırmasıyla gidip oradaki buzulların veya deniz dibindeki eskiden kalma, milyonlarca yıl önceden kalma bir takım taş örneklerini, kaya örneklerini falan inceleyerek neyse vardıkları sonuç şu, bir noktada aslında dünyaya gelen enerjinin bir noktasında aslında eriyor şeyler, buzulların eridiği bir noktada. Bir önceki buzul çağı bittikten sonra giderek eriyor tabii. O noktada Antarktika erirken kopan buzullar Antarktika'nın çevresindeki Güney Okyanusu soğuk olduğu için hiç erimeden, fazla erimeden kuzeye doğru seyahat ediyor, Atlantik Okyanusu'na çıkıyor. Ve Atlantik'e çıktıktan sonra tropiklere yaklaşınca herhalde ısınınca su eriyor.
Eriyor
ve
tabii.
O buzdağları, eriyen buzdağları inanılmaz ölçüde miktarda tatlı suyu Atlantik'e boşalttığı için Atlantik'teki bu meşhur Amok denen okyanus akıntısı, Gulf Stream diye de biliyoruz bir parçasını biz onun. O duruyor. Durunca da dünya birdenbire okyanuslar soğuyunca hızlı bir şekilde buzul çağına doğru sürükleniyor. Sadece ama o akıntının durması değil diyorlar. Bir de deniz suyu soğuduğu için, yani bu buzullar eridiğinde deniz suyu hem tuzluluğunu kaybetti hem de biraz soğuduğu için herhalde planktonlar daha fazla karbondioksit emmeye başlıyor ve şeydeki atmosferdeki karbondioksiti çekiyor büyük miktarlarda, atmosferdeki karbondioksit miktarı düşüyor ve buzul çağına giriyor. Bu bence müthiş bir çalışma gerçekten, çünkü bir sürü soruyu cevaplayabilir. Neden buzul çağları gelirken, yani buzul çağları nasıl başlar ve gelirken tam nasıl oluyor da karbondioksit birdenbire düşmeye başlıyor, neye bağlı olarak düşmeye başlıyor gibi soruları cevaplayabilir. Şimdi işin Daily Mail cinli kısmına geliyoruz. Yani buraya kadar araştırmanın yeni bir buzul çağı, yani araştırmanın kendisine yeni bir buzul çağının geldiğine dair hiçbir şey yok zaten. Küresel ısınma ile ilgili de bir şey yok. Yani geçmiş buzul çağlarını araştırıyor. Science Daily'de araştırmayı yapan Cardiff Üniversitesi'nden Ian Hall'a sormuşlar. O da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, şu anda insan etkisiyle karbondioksit emisyonları küresel sıcaklıkları arttırdığı için diyor, bu Güney Okyanusu'nun Güney Okyanusu'da ısınmaya başladı. Dolayısıyla küresel ısınma nedeniyle kopan buzdağları Atlantik'e kadar sürüklenmeden eriyor artık. Ya da eriyebilir. Dolayısıyla Atlantik'e kadar bu buzdağları sürüklenmeyeceği için bu doğal döngü bozulacak ve bir daha buzul çağı gelmeyebilir diyor. Evet. Şimdi bu küresel ısınma nedeniyle bu doğal döngü bozulacak ve bir daha buzul çağı gelmeyebilir diyen bir araştırmayı Daily Mail ve oradan alıp Sputnik, sonra oradan alıp başka bir takım bizim gazetelerimiz buzul çağı geliyor diye yorumluyorlar.
Yeni bir buzul çağı geliyor.
Yeni bir buzul çağı geliyor diye yorumlamışlar.
Bu hakikaten kötücüllük artık. Yani demin konuşuyorduk Burcu Karakaş'la da beraber. Bu şeye girer yani. Hakikaten siyaset yapmaya ve kötücül siyaset yapmaya girecek bir şey. Yani James Hansen'ın ünlü sözünü bir kez daha burada hatırlıyorum. Yani dünyada belki de anlaşılabilir şekilde bizlere duyuran ilk insandı, işte 1988'de şeyde Amerikan Senatosu'nda yanılmıyorsam verdiği,
evet,
işte küresel ısınma geliyor diyen ve dur bu insan kaynaklıdır diyen kişi, bilim insanı NASA'cı, insanlık var olduğu sürece bir daha buzul çağı olmayacak diye net bir bilimsel şeyde koymuştu zaten.
Evet, ve bunun aslında mekanizmasını açıklıyorlar yani mekanizma, burada bir anlamda. Evet. Ve çok çok da ilginç bir araştırma yapmışlar. Bir de şimdi bilim insanlarının düşürüldüğü durumu görsenize, yani bilim insanları ne diyor? Daily Mail bunu nasıl yansıtıyor? Ve Daily Mail'deki haber de inanılmaz ayrıntılı bir haber. Araştırmadaki bir sürü grafikleri falan kullanmışlar. Einhold'un bu söylediği de var haberde. Fakat başlığa tersini çıkartıyorlar. Ya o kadar büyük bir uyanıklık ki bu. Tabii herkes de sadece başlığını okuyup, kimse makaleye gidip bakmadığı için, bu haberde yazanların çoğunu da anlamadığı için, ha, demek ki buzullar eridiği için yeni bir buzul çağı geliyor gibi manasız bir yere sürükleniyor iş. Ve gerçekten yani akıl alır gibi bir şey değil. Ben de bunu işte çözdükten sonra Yeşil Gazete'deki arkadaşlara söyledim. Orada bir haber yapıldı geçen gün. Medyanın buzul çağı ile imtihanı başlıklı. Orada daha da oradaki detaylara bakabilirsiniz. Levent Hoca'nın da orada söyledikleri var. Levent Kurnaz'ın da söyledikleri var. Böyle. Bir başka bugün bahsetmek istediğim ikinci konu... Yani çıkalı biraz oldu, 6 ay falan oldu ama yeni sayılabilecek bir Global Sustainability dergisinde çıkan, bir işte hakemli bir dergide çıkan bir bilimsel makale var. Yazarları oldukça önemli yazarları var. Birinci yazarı William Lamb, Leeds Üniversitesi'nden. Ve başlığı da iklim, yani Discourses of Climate Delay, yani iklim geciktirmesi söylemleri. Böyle çevirebiliriz değil mi? İklim geciktirmesi evet, diye. Çok güzel bir şey, çok güzel bir makale ve bir sürü şeyi de açıklıyor. Ben çok uzatmadan kısaca özetlemek istiyorum. Araştırmacılar burada iklim değişikliğinin inkarının ötesine geçip, yani iklim değişikliğinin inkarının çeşitli yolları vardır. Bu da çok klasiktir diyorlar ama bunların dışında olup iklim değişikliğini inkar etmeyen, varlığını ve önemini, tehlikelerini kabul eden ama iklim değişimine karşı harekete geçirilmesini ya da geçilmesini engelleyen 4 tane strateji saptamışlar. Ve bunlara da topuna 4'üne birden iklim geciktirmesi söylemleri demişler. Çok ilginç bir tablo var burada. Kısaca onu özetleyeyim. Bu iklim geciktirmesi söylemleri diyorlar ki sonuç olarak da bu söylemler diyorlar... Yani yüksek kalitede bir toplumsal tartışmanın olmadığı ve çıkar gruplarının güçlü olduğu durumlarda, çıkar gruplarının etkisinin fazla olduğu durumlarda ki işte bakınız bugünkü durum, bütün bu düzenleyici mekanizmaların ve alınması gereken önlemlerin den caydırıcı ve yönünü değiştirici bir etkide bulunabilir diyorlar ki hakikaten bugün yaşadığımız tam da bu iklim geciktirmesi söylemlerinin bir ürünü gibi görünüyor. Dörde ayırmışlar bu iklim geciktirmesi söylemlerini. Çoğu da çok tanıdık. Bu dört şeyin altında da 12 tane strateji var. Şimdi birinci grup sorumluluğu başkasına atma grubu. Başkası önce davransın. Bunun içinde 3 tane strateji var. Birincisi bireycilik. Yani bireyler ve tüketiciler sorumluluk almalı. Klasik. Bunu en çok petrol şirketleri vesaire yapıyor diyorlar ama hani çok yaygın bir şey. Sorumluluğu bireylere yükleyip hiçbir regülasyonu falan konuşmamak. İkincisi çok güzel. Whataboutism demişler buna. Bunu nasıl çeviririz? Bilemedim ben. Yani. Ne olmuş kicilik diyebilir miyiz acaba?
Ne olmuş kicilik evet.
gibi bir şey. Bu da diyor ki bu da ülkelerin kullandığı bir şey. Bizim karbon ayak izimiz şuna göre o kadar küçük ki şu bir şey yapmadığı sürece biz ne yapsak boş. Bu bizi size hangi ülkeyi hatırlatıyor? Pek çok ülkeyle birlikte.
Bulamadım.
Bence direkt Türkiye'nin iklim politikası whataboutism yani bu. Yani bizim şeyimiz çok düşük, bizim sorumluluğumuz yok, bizim hiçbir suçumuz yok. Biz yapmasak da olur. Zaten öbürü yapmadıkça bizim yapmamıza ne gerek var?
Bize de para vermiyorlar zaten.
Yani bize de para vermiyorlar. Üçüncüsü free rider bahanesi. Yani eğer ben yaparsam da beleşçilik. Yani ben yaparsam da başkası yapmazsa o başkası benim yaptığımdan fayda sağlayacak. Free rider olacak. Bu yüzden ben de yapmıyorum diyenler. Bu da işte aslında Amerika Trump'ın falan en çok söylediği şeylerden biriydi. Paris Anlaşması başka ülkelerin bizim üzerimizden geçinmek için uydurduğu bir şeydir falan diyordu ya. Bunu da zaten yazıda bu örneği vermişler. Böyle bir şeyi redirect responsibility yani sorumluluğu başkasına atmak birincisi. İkinci grup dönüştürücü olmayan çözümleri, yani bir işe yaramayan çözümleri zorlamak. Bunu dörde ayırmışlar. Bir tanesi teknolojik iyimserlik. Yani mevcut teknolojiler ya da gelecekte geliştirilecek teknolojiler her şeyi çözecek, hiç merak etmeyin. Birincisi bu.
Şeyden, atmosferden çekeceğiz şeyleri, karbondioksit.
Evet. Atmosferden emeceğiz. gibi. Bu şu anda yok bu teknoloji diyorsunuz ama olsun, olacak bu teknoloji. Olacak yani. Gelişecek bu teknolojiler falan. Zaten var, örnekleri var, pilot projeler var falan. Birincisi bu. İkincisi all talk, little action. Yani bu işte klasik Greta'nın falan en çok eleştirdiği, sadece konuşup hiçbir şey yapmamak. İşte biz dünya liderleri olarak iklim krizinin öneminin farkındayız, iklim acil durumu ilan ediyoruz falan diye konuşmak ve hiçbir şey yapmamak. Hani buna örnek olarak İngiltere'yi vermiş yazarlar, kendi ülkelerini. İklim acil durumu ilan etti ya İngiltere, işte hiçbir şey yapmıyor ama diyorlar. Üçüncüsü fosil yakıt çözümcülüğü. Yani fosil yakıtlar çözümün bir parçasıdır. Temiz kömür, temiz, daha verimli araçlar, temiz araçlar falan. Bu tabii klasik olarak yine Amerika'nın falan öncülüğünde yapılan bir iş ama petrol şirketleri, kömür şirketleri bunun için para yığıyorlar. Yani Türkiye'de de bu çok yaygın. Özellikle mesela hava kirliliğine karşı kullanılan filtrelerin, ki onlar da doğru düzgün kullanılmıyor ama hani kullanıldığı zaman, geçenlerde daha bakan, Enerji Bakanı konuştu. Bu işte bütün emisyonları sıfırlıyor dedi. Yani bütün emisyonları sıfırlıyormuş. Hangi emisyonlar onlar? Hani hava kirliliği emisyonları da sıfırladığı da yalan ama yani karbondioksit emisyonlarıyla hiç alakası yok ama bütün emisyonlar diyerek böyle bir temiz kömür şeyi yapılabiliyor. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü de yani toplumlara böyle zorlayıcı şeyler vermeyin. Sadece gönüllü ve teşvik edici olmak lazım. No sticks, İyi just carrots. Verelim, evet. İyi haber verelim. Evet. Kötü haber verirseniz insanların morali bozuluyor. Dolayısıyla sadece böyle teşvik edici, hani yeni teknolojilerden bahsedelim, teşvik verelim onlara falan filan. Bu da dördüncü strateji. Dolayısıyla bu stratejiler, bu dört stratejide hiçbir şey yapmayı, hiçbir işe yaramayan bir takım sahte çözümleri öne sürüyor diyorlar. Şimdi üçüncüsü dezavantajları vurgulamak. Bunların birincisi işte fosil yakıtlar gelişmekte olan ülkeler için çok önemli. Onlar yoksulluk içinde, fosil yakıtlar olmazsa elektriğe kavuşamayacaklar falan deyip kalkınma hakkını vurgulamak. Özellikle bu Björn Lomborg'un falan en çok yaptığı iştir bu, malum. Yine bu sosyal adaleti vurgulamak ikinci başlık. İşte bu kömür madenlerinde çalışan işçiler ne olacak vesaire. Bir de hani bundan çok fazla yararlananlar var. Bu sosyal adaleti daha da bozacak bu dönüşüm diyenler. Üçüncüsü de policy perfectionism demiş. Yani müthiş, yani her şey tamam olmadıkça hiçbir politikayı kabul etmemek. Yani bunu özellikle, buna da örnek olarak yine İngiltere'den bir bakanın söylediklerini vermiş. Yani sadece bütün herkesin desteklediği ve herkesin katıldığı, bütün ülkelerin katıldığı şeyler geçerli olabilir. Aksi takdirde hiçbir şey kabul edilemez gibi bir, bu da tabii mümkün olmadığı için bir noktadan sonra aslında hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Bu da negatifleri vurgulamak. Son başlık en güzeli, teslim bayrağını çekmek. Surrender. İklim değiştiğini durdurmak zaten mümkün değil. O yüzden bir şey yapmaya da gerek yok. Bunun burada da iki başlık var. Birincisi, bu tür bir dönüşüm imkansızdır. Yani insanlar böyle bir enerji dönüşümünü falan kabul etmez. İnsan doğasına aykırı bu zaten. Bir de demokratik de değil zaten falan deyip, yani demokratik olur mu ya, yukarıdan bir şey dayatıyorsunuz. Yani insanlar istemeyecek bunu. Dolayısıyla bu yapılamaz. Birincisi bu. İkincisi de zaten iş işten geçti. Artık iklim değiştiğini durdurmak mümkün değil. İşimiz Allah'a kaldı. Bu da bu şeyin, yani surrender'ın, teslim bayrağını çekmenin ikincisi. Bu 12 söylem diyorlar. İşte şu anda yaşadığımız iklim konusunda harekete geçmemenin stratejileri ve söylemleri. Gerçekten bence de...
Nerede çıktı bu yazı?
Bu bir akademik dergi. Global Sustainability diye bir dergide çıkan bir makale. Ama gerçekten harika bir şekilde bugün yaşadı. Herkes, yani her ülke ve her bir şey yapmaktan aslında biraz imtina eden herkes kendinden bir şeyler bulabilir bu listede. Gerçekten çok zihin açıcı olduğunu söyleyebilirim.
Başlığı şey mi? 12 gerekçe mi? Neydi?
Başlığı şey, başlığı Discourses of Climate Delay. Yani iklim geciktirmesi söylemleri.
Çok ilginç, evet.
Evet, bir kısa bir müzik arası verip ondan sonra birkaç haberle daha devam edelim. Tamam. İsterseniz Neil Diamond çalacağız bugün. Amerika'nın en ünlü, en önemli ve en ünlü seslerinden ve şarkı yazarlarından bir tanesi. 80 yaşında. 24'ünde 4 gün sonra 80. yaş gününü kutlayacak. Biz de hani 1-2 hafta Neil Diamond, evet, biraz önden gidip Neil Diamond çalalım istedim. Ve onun herhalde en sevilen şarkılarından bir tanesi. I Am I Said. Neil Diamond'ın en güzel şarkılarından birini dinledik. I Am I Said, 80 yaşında Neil Diamond.
Evet, iki tane de ilginç haber var. Yani dün verdik bir tanesini ama ekleyeyim tekrardan. Çok tüyler ürpertici sayılabilir ama yeni yapılan bir araştırma, Inside Climate News haber verdi bu site. Küresel ısınma ağacı, bildiğimiz ağaç olmaktan çıkaracakmış yakında. Yani ağaçlar karbondioksit emer ve oksijen verirler diye bilirdik. Hep öyleydi. 15 ila 20 yıl içinde, hatta belki 25, yani birkaç önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde tamamen 2040'a kadar kesin olarak karbondioksit atmosferden emmekten şimdi olduğu gibi vazgeçip farklı bir şeye, karbon yutağı olmaktan çıkacaklarmış. Bu fevkalade düşündürücü bir haber ve daha büyük bir belanın içindeyiz demişler. Araştırmayı yapanlar da sandığımızdan da büyük bir belanın içindeyiz diye.
Yani karbon yutağı olmaktan çıkıp karbon kaynağı olmaya dönüşüyor. Hayır,
karbon kaynağı ve bildiğimiz ağaç bu. Hani senin biraz önce sözünü ettiğin makalede çeşitli şeyler var ya, bol bol ağaç dikiyoruz onun için küresel ısınma olmayacak falan palavrasının tamamen aksine bir gidişatı da işaret ediyor olabilir ve çok yakın bir zamanda yani.
Bu arada bugün 20 Ocak, Biden yemin ediyor bugün ve göreve başlıyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve çıkan haberler, dün önceki gün çıkan haberler, Biden'ın ilk icraatının Keystone XL'i iptal etmek olacağını iddia ettiler. Ve bu da doğru olabilir çünkü Justin Trudeau, Kanada Başbakanı, çıkıp neredeyse yalvarmış. Yani bakın, yapma diye. Yapma Biden diye. Çünkü Kanada, yani tehditle yalvarma karışımı. İşte bunun Kanada-Amerika ilişkileri için ne kadar önemli olduğunu falan söyleyen, bu arada Trudeau da bir numaralı iklim şampiyonu olduğunu iddia ediyor tabii. ama bu Keystone XL'i gerçekten, çünkü yani mantıklı da aslında haber. Çünkü Obama iptal etmişti zamanında. Onun yardımcısı da Biden'dı. Şimdi gelir gelmez ilk işi bunu geri getirmek ve henüz Amerika'ya giremedi bu arada bora hattı. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme yani. İş işten geçmiş değil henüz. Kanada tarafı bitmiş aşağı yukarı ama Amerika'da sadece bir takım istasyonlar yapılmış ama bora hattı henüz döşenmeye başlamamış Amerika tarafında. Dolayısıyla ilk iş olarak Paris'i onaylayıp Keystone XL'i iptal ederse Biden şahane bir başlangıç yapmış olur. Bu önemli.
Öyle Kızılderililerin, yerlilerin de verdiği, başta yerliler olmak üzere bütün çevrecilerin vermiş olduğu büyük mücadele.
Mücadele tabii.
Bir çok önemli bir sonuçlarından bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da çok iyi haber yani, gerçekten.
Evet. Evet, bu arada son bir haberle bitirelim. Türkiye'deki kuraklık ve aşırı sıcaklar gerçekten, yani şu anda kar yağınca, birazcık 3 gün kar yağınca her şeyi unutuyoruz ama inanılmaz düzeyde. Bunun örneği de NASA'nın, evet, daha dün Türkiye'yi sadece konu alan bir tweet atması. Yani haritayı görmüşsünüzdür. Bütün Türkiye koyu kırmızı. Ve Türkiye'nin bütün son 6 ayda bir yağış olmaması tahıl hasadını özellikle önemli biçimde azalttı. Çiftçiler için kuraklık alarmı yeraltı suları ve yerüstü suları kuruyor diye bir şey attı. Bu müthişti. Bununla birlikte ben Yeşil Gazete'de gördüm yine. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020'de Türkiye'deki 198 farklı noktada aşırı sıcaklık rekoru kırılmış. Yani tarihte görülen en çok sıcaklığın yaşandığı 198 nokta. Zaten kaç tane nokta var acaba? Birincisi mesela Yumurtalık İstasyonu Adana'da 45.4 derece ölçülmüş Eylül ayında. İşte Dalaman'da 43.2 ölçülmüş, Manavgat'ta 42 ölçülmüş falan. Mayıs ayında bunlar. Ya Mayıs ya Eylül ağırlıklı olarak. Yani bu tam da işte bahar mevsimlerinin artık yaza döndüğünün bir yazın da üstelik aşırı sıcak haline döndüğünün bir göstergesi. Ve bu da işte kuraklıkla el ele gidiyor.
Evet, yalnız fark değil, bir de bizatihi ölçülen sıcaklığın da bazı rakamlar ürkütücü. Mesela Kozan'da 47.1 Eylül ayında. 47.1 Celsius. Yani gerçekten cehennemin tarifi olması gerekir yani. Evet.
Evet, neyse, haftaya herhalde Biden'ın ilk yaptıklarını konuşma fırsatı buluruz diye umuyorum. Şimdi programın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak.